Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu hafta dini bayramlarda okuduğumuz teşrik tekbirlerinin ve Salat-ı Ümmiye'nin bestekarı Buhurizade Mustafa Itri'nin baharla, çiçeklerle, meyvelerle olan irtibatına işaret edeceğiz. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in Kutlu Doğum Haftası'nın kapanış programında yaptığı konuşmayı dinleyeceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Bugünlerde gözlerimiz baharın ruhumuzu kanatlandıran renklerini yudumluyor. Çiçeklerin o tarifsiz güzelliği, hoş kokularıyla gönüllerimize kadar ulaşıyor, iç dünyamızda ibret sergileri açıyor. Kuş sesleri, böcek sesleri her tarafta kulaklarımızda. Hani Nasrettin Hoca'nın yazın sıcağından, kışın soğuğundan şikayet edenlere söylediği rivayet edilen "Bahara bir itirazı olan var mı?" sözü var ya, tam da öyle işte. Bir de ruhumuzda bir bahar coşkunluğu uyandıran tekbir var hani. Dini bayramlarda hep beraber söylediğimiz camilerin kubbesinde yankılanan teşrik tekbirini bilirsiniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Teşrik tekbirinin bestekarı, Türk musiki tarihinin en önde gelen birkaç simasından birisi olan Buhurizade Mustafa Itri Efendi'dir. Segah makamında ve serbest usulle bestelediği tekbir sözleri, bestenin uyandırdığı duygu ve etkiden dolayı Türkiye'nin yanı sıra bütün İslam alemince kabul görmüş ve terennüm edilmiştir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle ve muhtelif tarihler zikredilmekle birlikte 17. yüzyılda doğduğu kaydediliyor. Bugün ondan bahsetmemizin sebebi, güzel günlerini yaşadığımız bahar mevsiminden hareketle Itri'nin çiçeklerle, bitkilerle olan irtibatı. Itır kelimesi hem bir çiçek ismi hem de güzel koku anlamına geliyor. Itri'nin İstanbul surları dışında oturduğu, çiçek ve meyve meraklısı olduğu, bahçe işleriyle uğraşmaktan zevk duyduğu ve kendisine Itri mahlasının bu sebeple verildiği Mustafa Bey armudunun da onun tarafından yetiştirildiği kabul edilmektedir. Keşke güçlü bir bestekar, güçlü bir şair, usta bir hattat olduğunu bildiğimiz Buhurizade Mustafa Itri hakkında onun çiçeklerle ve diğer bitkilerle, meyvelerle olan yakın ilgisine dair daha çok bilgi olsaydı elimizde. Ne yazık ki hayatı hakkındaki bilgiler konusunda olduğu gibi onun bu özelliği hakkında da birkaç cümle dışında kaynaklarda bilgi yok. Üstelik genel kabul görmüş olan bu bilgiler üzerinde de mutabakat sağlanabilmiş değil. Ne büyük bir kayıp. UNESCO tarafından Itri yılı ilan edilmiş olan 2012 yılında da onun hakkında yeni bilgiler elde edilemedi. Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç, Itri Sempozyumunda sunduğu tebliğinde ona dair ihtilaflardan bahsettikten sonra modern insanın geleneksel bir toplumu ve onun zihniyet dünyasını algılamada yaşadıkları probleme temas ediyor. Profesör Doktor Saadettin Ökten de Itri'nin yetiştiği eski İstanbul'un kültür atmosferine ve onun bir Mevlevi oluşuna işaret ediyor.
1640 İstanbul'unu hem Türkiye Osmanlı Devleti Devleti Aliye çerçevesinde hem de o zamanki dünya şehirleri arasında bir yere oturtmak gerekirse bu İstanbul'dan ne diyorum, o zaman dünyanın merkezi olan İstanbul idi. Bunun dışında henüz daha dünya böyle tek bir şehir tanımadı diye düşünüyorum. Bir zamanların Bağdat'ı gibi, bir zamanların Roma'sı gibi, bir zamanların kadim Atina'sı gibi ve bir zamanların belki İstanbul'u gibi. Modern zamanlarda dünyada farklı merkezler var. Her birisinin çeşitlisi ayrı. Kimse Londra'yı, Paris'i, Paris'i New York'a tercih edemez. İsteyen istediği çeşitleri bulunur. Dolayısıyla ticaretin, tarımın, ziraatın, zanaatların, sanatlarının, muaşeretin ve hukukun özellikle bilim ve düşüncenin bir merkez olarak ortaya çıktığı bir İstanbul ve ötürü burada, bu İstanbul'da tarihi yarımadada. Şimdi soruyorlar, İstanbul'un neresinde oturuyorsunuz? Efendim, Ataşehir'de. O kadar kalsın efendim yani. Tarihi yarımadada. İstanbul malumunuz, nefs-i İstanbul ve Bilad-ı Selase'den ibaret. Dolayısıyla böyle bir resim. Bu şehirde yetişiyor. Yetişme nasıl oluyor? Yetenek üzerine bir eğitim geliyor, bir taallüm geliyor. Bu taallüm eski medeniyet anlayışımızda ki o hayata biçimler olarak, kültür olarak yansıyor. Hususi çocuklara hususi eğitim veriliyor. Tek tip eğitim verilmiyor, hususi eğitim alıyor. Detayları kitaplarda var. Ben bu tebliği burada farklı bir şey söylemeye çalışıyorum. Çünkü tebliği de yazdım, başına da koydum zaten. Ben bulduğum bilgilere göre bir tebliğ hazırladım. Şüphesiz müzikologlar, sosyologlar, belki müzik tarihçileri farklı sonuçlara ulaşırlarsa benim çıkarsamalarımda boşta kalır ama şu anda bildiklerimle konuşmaya çalışıyorum. Hocaların anahtarı var. Bu eski klasik Osmanlı eğitimi birebir eğitimdir. Yani bir tilmiz bir de üstad vardır ve o ders geçildikten sonra oradan bir icazet alınır. Burası çok önemli. Bir de bu eğitim tek sahada kalmaz. Muhtelif sahalarda. O dönemin önde gelen muhtelif sahalarında eğitim verilir. Ama yetenek sahibi olan zat, kabiliyetli zat bunların birisinde temayüz eder. Itri'nin eğitimi hem hususi hocalardan devam ediyor, bu genel bir kuraldır. Ama bir de özel bir hal var. Bir Mevlevi tekkesine Itri'yi intisap ediyor. Burada bir başka boyutla karşılaşıyoruz. Mevlevilik, Mevlevi tekkeleri, Cenab-ı Mevlana, ondan sonra gelen zevatın, azizlerin kurduğu bir tarikat. Bu tarikat Osmanlı kültür dünyasında, çünkü malumunuz bir devletin bir siyasal dünyası var, bir de kültür dünyası var. Osmanlı kültür dünyasında Mevleviliğin yeri, nüfus sahası, tesirleri ve bu kendi aldığı tesirler. Bu da yine bir başka medeniyet konusu. Bir defa Mevlevilik bir Anadolu tarikatı. Oluşumu belli. Siyasi macera ile paralel gelişmiş bir tarikat. Cenab-ı Mevlana'nın vefatı 1273. Anadolu Selçuklularının inhitatı da 1273 devamında geliyor. Dolayısıyla siyasi cereyanlarla maddi hadiselerle iç içe yaşayan bir tarikat. Ve Osmanlı coğrafyasını tasavvur buyurursanız ta bu dinden Rakka Mısır'a kadar buna isterseniz Anadolu'yu ve Akdeniz'i de ilave edelim. Dolayısıyla o zamanki Osmanlı coğrafyası eski dünyanın merkezli durumunda. Buralarda tarikatlar bir tasavvuf anlayışı ve uygulaması geliştiriyorlar. Sadece anlayış değil. Mesela bugün Türkiye'de tasavvuf anlayışı var fakat uygulaması yok. Bugün Türk insanı kapitalist bir uygulama içerisinde ama mistik ruh haline kapılanlar da aramızda var. O zaman öyle değil. Hem tasavvuf anlayış var, hem uygulama devam ediyor. Osmanlı medeniyet yorumunun kurucu unsurlarından bir tanesi bu tasavvuf anlayışı. Demek ki Itri'ye gelen ikinci büyük öge, ikinci büyük etki medeniyet noktayı nazarından bakıldığında bir Mevlevi tarikatı mensubu olması, eğitiminin mühim bir kısmını oradan almış olması. Ve bu gerek İstanbul şehrini o zamanki dünya konjonktüründe düşündüğümüzde gerek Mevlevi tarikatını o zamanki Osmanlı kültür dünyasında düşündüğümüzde bugünden çok farklı resimlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar her ikisi de bugün İstanbul ve Mevlevi tarikatı çok etkili aktörler. Hayatı tanzim eden, medeniyeti kuran, uygulamada söz sahibi olan aktörler. Üçüncü kademe medeniyet açısından bakıldığında Itır'ın hayatındaki teşvik, takdir ve destek kademesi. Bunu da Osmanlı Sarayı yapıyor. Dünyanın o zamanki büyük medeniyetlerin yaşandığı ülkelerdeki siyasal iktidar saraylarında sanatları, bilim ve felsefeyi destekliyor. Osmanlı'da bunun dışında değil, saray bir müessese, siyasi bir müessese, aynı zamanda bir kültür müessesesi. Bizim aldığımız eğitimlerde sarayı biz daima bir siyasi müessese olarak görürüz. Hatta son zamanlarda bir entrika müessesesi olarak görmekteyiz. Saray ciddi bir kültür ve eğitim müessesesidir. Osmanlı toplumu hiyerarşik bir toplumdur. Dolayısıyla herkes saraya bakar. Paşalar, zadegan, beyler ve halk saraydan örnek alır. Saray topluma açık bir yapılanmadır. Onun dışında başka bir özelliği şüphesiz vardır ama topluma açık, toplumu eğiten bir mekanizmadır, bir yapılanmadır. Dördüncü Mehmet, Avcı Mehmet diye bildiğimiz zat, bu zat sanatlara hami, Itır'ı himaye ediyor. Uzun bir zaman geçiyor Itır'ı sarayda, bir eğitim vazifesi var ama Itır'ı teşvik ve tertif bağında sarayın büyük fonksiyonu var. Bu eserler ki hocamızın buyurdukları gibi Itır'a ait olup olmadığı her zaman tartışılır. Bizde erişen benim gibi böyle layman dedikleri konu dışında bir adamın doğru olarak kabul ettiği bu eserler ancak bu sayede ortaya çıkıyor. Dördüncü Mehmet ikinci Viyana'dan sonra hezimetten sonra tahttan indirilir ve bir süre sonra vefat eder. Bundan sonra bu görev Kırım Hanı Birinci Selim Güray Han'a geçer. Onun sarayında ve onun himayesinde Itır'ı, belki İstanbul'dan ayrılmadığını bilemiyorum ama o himayede Itır'ı. Buradan şunu görüyoruz. İkinci Viyana hezimeti sırasında Kırım Hanlı ile Osmanlı arasında ciddi bir siyasi ihtilaf vardır. Ve tarih kitaplarının yazdığına göre büyük hezimet bu ihtilafın bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Ama bu ihtilaf Itır'ı gibi bir büyük musiki şinasının, bir büyük dehanın, bir büyük emanetin ki bütün büyük dehalar topluma emanettir. Algılanmamasını, reddedilmesini, tardedilmesini gerektirmiyor. Çünkü o zamanki medeniyet telakkisinde medeniyet aileleri var. Aralarında siyasi, mali, sınır itirafları olsa bile o en üstteki medeniyet değerlerinin yatsınmasını, inkar edilmesini, reddedilmesini gerektirmiyor. Birbirlerini kucaklıyorlar. Dördüncü Mehmet'in hemen bıraktığı yerde Kırım Hanı, birinci Selim Girayan Itır'ı himayesine alıyor. Burada bir medeniyetin, bir medeniyet tasavvurunun sadece bir toplumun omuzlarına bırakılmaması gibi çok mühim bir hususu gündeme getirmektedir. Eğer bir medeniyet tasavvuru, bir medeniyet ailesi tarafından taşınırsa, farklı toplumların mensup oldukları bir aile tarafından taşınırsa gelişebiliyor. Bir medeniyet tasavvuru tek bir topluma ağır geliyor. Bu konuda bir başka örnek Nevakâr ki onun da şimdi öğrendiğime göre Itır'ın olup olmadığı tartışılabilir deniyor. Bunun da bir tezi Hafız-ı Şirazi'ye ait. Tabii ki o dönemde çok ciddi güzel şiir yazmış insanlar var. Mesela Fuzuli var. Pekala Fuzuli'den de güzel bir gazete seçilebilirdi. Bu da aynı zamanda işte o medeniyet tasavvurunun farklı ailelerden, farklı toplumlardan bir ortak ürün olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan büyük zafiyet, belki İslam medeniyet tasavvurunun, modern yorumunun sadece Osmanlı Devleti'nin sırtında kalması sonucu ortaya çıkmıştır. Evet, 17. yüzyıla baktığımız zaman Osmanlı eski dünyanın merkezindedir. Ticaret yollarına büyük hakimiyeti vardır. Verimli tarım arazileri kendi topraklarındadır ve bu toprakları adalet ve güvenle yönetmektedir. Buna Osmanlı Barışı veya Pax Ottomana diyorlar. Bu şartlar yalnız süratle değişmektedir. 1600'lerin sonları 1700'lerin başında büyük devlet, okyanusa komşu devletler ki o zaman dünyanın çevresinde, periferisinde kalıyorlardı. Dünyanın merkezinde Osmanlı olduğu için hadise tıkanmış gibi görünüyordu. Onlar da okyanus yollarını keşfettiler ve bir yüzyıl içinde yeni bir ticaret dengesi doğmaya başladı. Ancak bu henüz Osmanlı'yı küçük hamlelerle rahatsız ediyordu. Bunun hemen yanında yeni bir teknoloji, doğaya yeni bir bakış ve sanayi devrimine ilk küçük emareleri başladı. Ve bunun sonucunda gelişleyen, büyüyen Osmanlı Devleti biraz da rehavete erişen ikinci Viyana'da bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Ancak 1600'lü yıllarda, özellikle 17'nin ikinci yarısında hayata baktığınızda Osmanlı'da bir insan tipinin oluşmuş olduğunu görüyoruz. Bu çok mühim bir hadise. Bir medeniyet ancak kendine özgü insan tipiyle yaşayabilir. İkincisi, bir dil veya dil versiyonu oluşmuş. Osmanlıca'ya bir kısmı dil, yeni bir dil, bir kısmı da Türkçenin bir versiyonu diyorlar ama böyle bir dil oluşmuş. Üçüncüsü, bir muaşeret oluşmuş, bir hukuk oluşmuş. Yani günlük hayatımızda karşı karşıya kaldığımız her türlü davranış biçimleri oluşmuş. Tasavvufi bir hayat, düşünce ve duygu birlikteliği ortaya çıkmış ve sanatlar oluşmuş. Bütün bunlar medeniyetin olmazsa olmaz alt unsurları. Mimari, şiir, hat ve müzik. Mimaride Sinan, şiirde Fuzuli, hatta Kahresari'yi ki biraz çizme yaşıyorum burada, bilemiyorum, yanlışım olabilir. Ve müzik dertliği. Bütün bunlar bir medeniyet noktayı nazarından bakıldığında adeta vazgeçilmez köşe taşları. Yaptıkları şey şu, eski birikimi alıyorlar, onu yeni bir dille ifade ediyorlar, bir üslup ortaya koyuyorlar. Bunu özellikle mimaride çok net olarak görmekteyiz. Bunun sonucu medeniyet tasavvufunda bir değerler birlikteliği, bir ortak duygu birlikteliği oluşuyor. Topkapı Sarayı'ndaki padişah ve üzerine ne düşünüyor ve bir hadiseyi nasıl değerlendiriyorsa en uçtaki kale dizileri de aynı hadise hakkında aynı şeyi düşünüyor ve aynı şekilde değerlendiriyor ve aynı eylemi yapıyor. Bugün o günün dünyasında haberleşme imkanları tepkilerde az olmak, hatta bugüne göre hiç olmakla beraber bu duygu birlikteliği ve bu eylem birlikteliği medeniyet tasavvufunun ayakta kaldığını, diri olduğunu ve toksomuğu bir manada canlı tuttuğunu göstermektedir. Itır musikisinin bu aradaki büyük katkısı şöyle ortaya çıkmaktadır. Medeniyet tasavvuru değerler ve bu değerlerin hayata yansıyan izdüşümleri üzerinden yayılıyor. Bir şiirle, bir mimariyle, bir hatla. Musikinin buradaki özelliği şu fevkalade soyut ama çok kolay nakledilebiliyor. Kulaktan kulağa, dilden dile, gönülden gönüle nakledilebiliyor. Bu noktada da yine belki biraz evvel öğrendiğim bilgilere göre bir soru işareti ama salat-ı ümmiye ve tekbir adeta bir sevginin deneyi gibi yapması çok kolay gibi görülen herhalde zor ama cumhur olarak söylemesi de herhalde kolay. Dolayısıyla tahminime göre, zannıma göre bu dinden Irak'a, Mısır'a, Cezayir'e, Tebriz'e kadar bütün toplumu, ümmet desem bana kızacaksanız, bütün toplumu birlikteliğe götüren, aynı ruh ve zihin duygudaşlığına ve paraleline götüren bir bütünlük sağlıyor. Bendenize göre Itri hiçbir şey yapmamış olsa, sadece bu iki bestelemiş, iki eseri bestelemiş bile olsa yine büyüktür, yine anıtsaldır. Çünkü medeniyete yaptığı katkı çok özgün ve tektir.
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Şehir ve insan.
Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, 20 Nisan'da Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kutlu Doğum Haftası'nın kapanış programında yaklaşık 15 bin kişiye hitaben Hazreti Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı konulu bir konuşma yaptı. Mehmet Görmez'in salondaki çocuklara hitaben kullandığı şu ifadeler ne güzeldi. Efendimizin arkadaşlarım dediği sevgili çocuklar, ağlama sesini duyduğunda namazını kısa kesen, sırtına çocuk bindi diye secdesini uzatan Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa'nın arkadaşları olan sevgili çocuklar. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Hoş geldiniz. Malumunuz Peygamber Efendimizin doğum gününü Hicri takvime göre Mevlid Kandili'nde kutluyoruz. Bunun sadece bir doğum günü kutlaması olmadığını az sonra dinleyeceğiz. Aynı maksatla miladi takvime göre de her yıl Nisan ayında Kutlu Doğum Haftası kutlamaları düzenleniyor ve bütün bir haftaya yayılan çeşitli faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu iki farklı kutlamalara temas eden Görmez, Kutlu Doğum Haftası Mevlid-i Nebi'nin alternatifi değildir. Mevlid-i Nebi'nin mütemmimidir, tamamlayıcısıdır. Kutlu Doğum Haftası bir doğum günü kutlaması değildir. O, büyük doğumun getirdiği rahmeti insanlığa taşımak için, insanımızın yüreğinde var olan o muhteşem sevgiyi bir ilim sofrasına, bir irfan mektebine, bir hikmet sofrasına dönüştürmek için, onu yaşanan bir ahlaka dönüştürmek için, bu toprakların insanlarının çeyrek asırdır kutlaya geldiği bir haftadır, dedi.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bize iman nimetini lütfeden, kalbimize rahmeti, sevgiyi, şefkati yerleştiren, bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız, Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Efendiler Efendisi, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya, Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle Hazreti Ahmet, Hazreti Mahmud Mustafa'ya, o lütuf sahibi peygambere, o zarif nebiye, ay yüzlü, şeker yüzlü Mustafa'ya, aşk madeni, kerem denizi, özü sözü doğru olan Mustafa'ya, İyi işlerde imam olan, rehber olan, keremlere, kerametlere düzen veren Mustafa'ya, Miracın padişahına, Abese'nin sultanına, şefaatçi dosta, Ademoğlunun rahmeti Muhammed Mustafa'ya salat olsun, selam olsun. Yüreklerinde Allah'ın sevgilisinin sevgisiyle salonumuzu teşrif eden aziz Konyalı kardeşlerim, nur yüzlü anneler, teyzeler, ismi şerifi anıldığında gözleri nemlenen, gözlerinden yaşlar akan hanımefendiler, eli öpülesi babalar, size selam olsun. Resul-i Ekrem'in kutlu doğumunun ikliminde hepinize selam olsun. Efendimizin dostları, arkadaşları, sevgili gençler, شاب نشأ في عبادة ربي ideal genci tarif ederken Efendimiz neşeyi ve huzuru Rabbin Rabbine kullukta gören, Rabbine ibadette gören sevgili gençler, sizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Ve Efendimizin arkadaşlarım dediği sevgili çocuklar, ağlama sesini duyduğunda namazını kısa kesen, sırtına çocuk bindi diye secdesini uzatan Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa'nın arkadaşları olan sevgili çocuklar, hepinizi sevgiyle, muhabbetle kucaklıyorum. Hoş geldiniz. Saygıdeğer valimiz, aziz Konyalılar, hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle sözlerimi başlarken tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti, atifeti ebediyen üzerinize olsun. Aziz kardeşlerim, bir kutlu doğum haftasının son gününü idrak ediyoruz. Şunu çok iyi bilin ki, bu toprakların insanlarının Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte 25 yıldır, çeyrek asırdır kutlaya geldiği kutlu doğum haftası sıradan bir hafta değildir. Kutlu doğum haftası Mevlid-i Nebi'nin alternatifi değildir. Mevlid-i Nebi'nin mütemmimidir. Kutlu doğum haftası bir doğum günü kutlaması değildir. O büyük doğumun getirdiği rahmeti insanlığa taşımak için insanımızın yüreğinde var olan o muhteşem sevgiyi bir ilim sofrasına, bir irfan mektebine, bir hikmet sofrasına dönüştürmek için, onu yaşanan bir ahlaka dönüştürmek için bu toprakların insanlarının çeyrek asırdır kutlaya geldiği bir haftadır. Ve sadece İslam peygamberinin gül peygamberi ve sevgi peygamberi değil, aynı zamanda bir adalet peygamberi, bir özgürlük peygamberi, aynı zamanda rahmet yüklü adalet, hikmet yüklü ahlak peygamberi olduğunu ve onun getirdiği rahmet mesajının alem şumul olduğunu, bütün insanlara rahmet olarak gönderildiğini, bütün alemlere gönderildiğini, bütün insanlığa haykırmak, bütün insanlığa duyurmak için kutlaya geldiğimiz bir haftadır. Ve sadece bu topraklarda kutlamıyoruz. Yurt dışındaki bütün millet varlığımızla, gönül coğrafyamızdaki bütün kardeşlerimizle, Moskova'daki Müslümanlarla, Asya'daki kardeşlerimiz, soydaşlarımızla, Balkanlardaki evlad-ı Fatihan'la ve bütün dünyadaki Müslümanlarla birlikte kutladığımız bir haftadır. Onun için hala bu toplumun bütün şehirlerinde, köylerinde, kasabalarında, bütün ülkelerde, bütün dünyada Resul-i Ekrem'in rahmet yüklü mesajlarını insanlığa taşımak için ilim, irfan, hikmet, marifet mektebi haline getirmek için, anmaktan anlamaya geçmek için, anlamaktan yaşamaya geçmek için başvurduğumuz bu büyük fırsatı başka şekillerde yorumlamak asla doğru değildir. Aziz kardeşlerim, aziz Konyalılar, bu haftaları idrak ederken her sene kaybettiğimiz bir değeri Resul-i Ekrem'in, rahmet peygamberinin insanlığa kazandırdığı ama insanlığın kaybetmek üzere olduğu bazı değerleri öne çıkarıyoruz. 2011 yılında Hazreti Peygamber ve merhamet eğitimi üzerinde durduk. 2012 yılında Hazreti Peygamber kardeşlik ahlakı, kardeşlik hukuku üzerinde durduk. 2013 yılında Hazreti Peygamber ve insan onuru, o nur ile onurlandığımızı, o nurun Kerim Peygamber'in insanlığa kazandırdığı, kazandırmak istediği o nuru gündeme taşımaya çalıştık. Geçen sene dinin en çok kaybettiğimiz boyutu, dindarların, dindarlığımızın en önemli ilkesi, en önemli prensibi din ve samimiyet üzerinde durdu. Bu sene ise Hazreti Peygamber ve bir arada yaşama ahlakı, Hazreti Peygamber ve birlikte var olma ahlakı, birlikte var olma hukuku üzerinde duruyoruz. 5 sebeple bu konu üzerinde durmaya çalışıyoruz. 1. sebep, çünkü insanlık ortak evimiz ve yurdumuz olan kainatı bozmaya başladı. İnsanlar birlikte yaşama ahlakını kaybetmeye başladı. İnsanlık birbirine zulmediyor. İnsanlık hepimizi taşıyan ortak gemiyi deliyor. Kainat, tabiat insanlığı taşıyamamaya başladı. Onun için birlikte yaşama ahlakı dedik. 2. sebep, İslam coğrafyası selam yurdu selamı barışı kaybetti. Eman yurtları emanı kaybetti. Bağdat'tan, Şam'dan, Kahire'den, Yemen'den, San'a'dan, Libya'dan ve bütün İslam coğrafyalarından ateşler yükseliyor. Birlikte yaşama ahlakını dünyaya göstermiş Müslümanlar birbirlerini katletmeye başladı. Asabiyetini, ırkını, mezhebini, meşrebini Müslümanlar dinlerinin, imanlarının, Muhammed Mustafa'ya ümmet oluşlarının önüne çıkarmaya başladı. Onun için Resul-i Ekrem'in yeryüzüne getirdiği hak ile, adalet ile, barış ile, ahlak ile, hukuk ile yeniden nasıl bir arada yaşayabiliriz? Bunu yeniden inşa ve ihya etmeye çalışıyoruz. 3. sebebi, yeryüzünde İslam'la ilgili nice kitlelerin kalbine bir korku salındı. İslamofobya diye bir hastalık yurt dışında, Batı dünyasında yaşayan kardeşlerimizi, millet varlığımızı, Müslüman kimliğini tehdit etmeye başladı. Onlara Efendimiz'den hareketle birlikte yaşama ahlakını, birlikte yaşama hukukunu hatırlatmak istedik. Ve son olarak bir zaafımıza işaret etmek istedik. Kardeşlerim, Konyalı kardeşlerim, yüreklerinde peygamber sevgisiyle salonu dolduran hanımefendiler, beyefendiler, yöneticiler, yönetilenler, anneler, babalar, gençler, çocuklar, bir zaafımıza işaret etmek istiyorum. Biz Müslümanlar bazen bütün ülkelerin sorunlarıyla uğraşırız ama kendi beden ülkemizi unuturuz. bütün ülkelerin sorunlarını çözmeye çalışırız. Ama beden ülkemizin sultanı olan kalbimizi unuturuz. Kalbimizi yeniden hatırlamak, yeniden hatırlatmak için birlikte yaşama ahlakı, rahmet peygamberinin bize kazandırdığı o güzel hasletleri yeniden ifade etmek istedik. Biz bazen bütün dünyanın sorunlarını omuzlarımıza alırız. Bütün dünyaların sorunlarını çözmeye kalkışırız. Ama gönül dünyalarımızı unuturuz. Biz gönül dünyalarımızı ihya etmeden dünyaların sorunlarını çözemeyiz. Biz beden ülkemizin sorunlarını çözmeden başka ülkelerin sorunlarını çözemeyiz. İşte bunun için birlikte yaşama ahlakı ve birlikte yaşama hukuku dedik. Aziz kardeşlerim, sevgili peygamberimizin aleyhisselatu vesselamın birlikte yaşama ahlakı konusunda insanlığa bıraktığı en büyük ilkelerden bazılarını sadece hatırlatmak istiyorum. Bir tanesi merhamet, merhamet, merhamet. Öncelikle Yüce Rabbimizin onun için, onu bize tarif etmek için seçtiği kelimenin وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ biz seni ancak bütün alemlere rahmet olarak gönderdik ayetini hiçbir zaman unutmayalım. Ama o rahmet 14 asır önce Mekke, Medine sokaklarını dirilten bir rahmet değil. O sadece araba gönderilen bir rahmet değil. O bütün alemlere, bütün zamanlarda gönderilen bir rahmet. Bunun manası nedir? Onun getirdiği rahmeti biz ilişkilerimizdeki merhamete dönüştürmediğimiz zaman onun rahmetine iman etmiş olmayız. Onun rahmet olarak gönderilişinin gayesi ona iman eden Müslümanların aralarındaki bütün ilişkilerinde birbirlerine merhametle, şefkatle muamele etmeleridir. Sadece birbirlerine karşı değil, bütün insanlara, bütün kainata, bütün canlılara, bütün mahlukata karşı şefkatli ve merhametli olmak onun insanlığa getirdiği birlikte yaşama ahlakının en temel esasıdır, en temel kriteridir. İkincisi, tevazu. Tevazu, tevazu. O bütün insanlığa ilan etti. Bir ilke ve kural olarak ilan etti. Men tekebbere ve da'ahullah ve men tevada'a rafa'ahullah. Kim kibirli olursa Allah onu alçaltır. Kim mütevazi olursa Allah onu yüceltir. Bugün insanlık kibrin cenderesinde kıvranıp duruyor. İnsanlar kibirlerini yenemiyorlar. Oysa Efendimiz tevazuunun en büyük sembolü olmuştu. Mescid-i Nebevi'ye İran'dan bir heyet gelmişti. Heyet Mescid-i Nebevi'ye girdi. Onu gözleriyle aradı ama bulamadılar. Birisi su dağıtıyor. Eline kırbayı almış, insanlara su dağıtıyor. Onun yanına vardılar, dediler ki, bu topluluğun, bu kavmin efendisi kim? Su dağıtan o büyük insan şöyle cevap verdi. Seyyidül kavmi hadimuhum. Bu kavmin efendisi onlara hizmet edendir buyurdu. Çünkü kendisi dağıtıyordu ashabına suyu. Karşısında titreyen bir Acem elçisine şöyle dedi. Ben kral değilim. Ben padişah değilim. Allah beni muhayyer bıraktı. Melik peygamber mi? Kul peygamber mi? Ben kul peygamber olmayı seçtim. Melik peygamber, kral peygamber olmayı seçmedim. Ben Mekke'de kadit, kurutulmuş et yiyen bir kadının mütevazi oğluyum dedi. Efendiler Efendisi Muhammed Mustafa. Mescid-i Nebevi inşa ediyor. O da mübarek omuzlarında taş taşıyordu, kerpiç taşıyordu. Ashabı ona ya Resulallah bize müsaade buyurun, biz bu hizmetleri yaparız dediler. Resul-i Ekrem, benim bu sırtım taş taşımasını bilir, ben de Rabbime şükreden bir kul olmak istiyorum dedi. Onun için kardeşlerim, Efendiler Efendisi'nin birlikte yaşama ahlakı için koyduğu ikinci büyük kriter mütevazi olmak. Daima mütevazi olmak. Üçüncüsü affetmek. O hep affedici oldu. Taif'te taşlayanları affetti ve dua etti. Mekke'yi fethettiğinde onu Mekke'den kovanları, savaşlarda onu yok etmek isteyenleri, muhasara altında onu ezenleri toplamış ve onlara şöyle hitap etmişti. Bugün Yusuf'u kuyuya atan kardeşlerine Yusuf ne dediyse ben de size onu diyorum. La tesribe aleykumul yevm. Bugün size hiçbir kınama yoktur. Bugün yüksek sesle azarlanmayacaksınız bile. Hepinizi affediyorum buyurmuştu. Birlikte yaşama ahlakı için getirdiği en önemli kriterlerden bir tanesi emanet. Emanet, emanet. Emin olmak, güvenilir olmak. La imane limen la emanete le. Emanete güvenilmeyen insan hakiki mümin olamaz. Asıl mümin kardeşinin elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir buyuruyordu. Hani o Efendiler Efendisi'ne daha vahiy gelmeden önce düşmanları ona el emin vasfını takmışlardı. Heraklius'un huzurunda Ebu Sufyan'a soruyordu Heraklius. Bu peygamber olduğunu iddia eden zat hayatında hiç yalan söyledi mi? Hayır diyordu Ebu Sufyan. Hayatında hiç yalan söylediğine şahit olmadık. Hayatın basit meselelerinde yalan söylemeyen, güvenilir olan bu insan hayatın bu en büyük meselesinde asla yalan söylemez diye şehadet ediyordu. Aziz kardeşlerim, birlikte yaşama ahlakı ve hukuku konusunda Resul-i Ekrem'in 4 prensibinden söz ederek sözlerimi bitiriyorum. Birincisi, o milletler arasındaki ilişkiyi, ülkeler arasında, kavimler arasındaki ilişkiyi adalet üzerine, barış üzerine, taarruf ve muarefe üzerine, bilişme ve tanışma üzerine, bilgi alışverişinde bulunarak yeryüzünü birlikte imar etme ruhu üzerine kurmuştur. Resul-i Ekrem, müminler arasındaki ilişkiyi adalet ve ihsan üzere, İsar üzere kurmuştur. Farklı dinler, farklı kültürler, farklı medeniyetler arasındaki ilişkiyi o, Medine'ye hicret ettiği gün imzaladığı Medine vesikasıyla gayrimüslimlerle imzalamıştı. Neccan Hristiyanlarından Sina Hristiyanlarına kadar herkese teminatlar vermişti. Ve ilişkiyi adalet üzere, hak üzere, barış üzere, bilişme ve tanışma üzere, taarruf ve muharefe üzerine kurmuştu. Müminler arasındaki ilişkiyi yine Medine'ye hicret ettiği günden itibaren ensar ve muhaciri kardeş kılarak kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukuku üzerine bina etmişti. O, iman kardeşliğinin kan kardeşliğinin fevkinde olduğunu ilan ederek kardeşler arasındaki ilişkiyi tesis etmişti. Ailede, aile kurumunda ilişkiyi rahmet ve meveddet üzerine kurmuştu. Kadınlarla erkekler arasındaki ilişkiyi velayet, iffet, izzet, nezahet ve nezaket üzerine kurmuştu. Bunların her birisiyle ilgili ayetler ve hadisler mevcut. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanla bütün kainat arasında, bütün mahlukat arasında, bütün canlılar arasında ilişkiyi şefkat üzerine, merhamet üzerine kurmuştu. O bir köpeğe, susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe kuyuya inerek ayakkabısında su taşıyan insanın davranışının cennetlik bir davranış olduğunu ifade buyurmuştu. Evde bir kediyi aç ve susuz olarak hapsederek ölümüne yol açan davranışın cehennemlik bir davranış olduğunu ilan etmişti. Hayvanlara karşı şefkati ve merhameti emreden bir peygamberdi. Hayvanların hukukunu, hayvan bırakın insan haklarını, hayvan hakları kavramını insanlığın literatürüne kazandırmış bir peygamberdi. Onun için birlikte yaşama ahlakı, birlikte yaşama hukuku Resul-i Ekrem'in bu esaslar üzerine kurulmuştu. Aziz kardeşlerim, son olarak onun sünneti, onun sünnetini hepimiz biliyoruz. Ancak onun sünneti denildiği zaman sadece şekli bazı unsurlar geliyor aklımıza. Oysa asıl sünnet onun gibi doğru olmak, onun gibi dürüst olmak, onun gibi ahde vefalı olmak, onun gibi emanete riayet etmek, onun gibi Allah'a bir kul olmak, onun gibi bir evlat olmak, onun gibi bir baba olmak, onun gibi bir komşu olmak, onun gibi bir dost olmak, onun gibi bir kardeş olmak, onun kalbinin sünnetlerini kalplerimize taşımak, onun Medine'de ihya ettiği o güzel ilişkileri hayatımıza taşımak asıl sünnetlerdir. Az önce Ali hocamızın ifade ettiği o güzel Enes, 10 sene yanında büyüyen Hazreti Enes şöyle der: bir gün Efendimiz çağırdı beni ve dedi ki: ya Buneyye, in kaderte en tusbiha ve tumsiye leyse fi kalbike gillun li ahadin fef'al. Yavrucuğum, mümkün olduğu kadar hiçbir zaman hiçbir kardeşine karşı kalbinde kin, öfke, nefret, aldatma duygusu olmasın. Ya Buneyye, dalike sünneti. Yavrucuğum, bu benim sünnetimdir. Femen ahya sünneti fakat dehale ma'iyel cennet. Her kim sünnetimi ihya ederse cennete benimle birlikte girecektir buyurmuştu. İşte var mısınız onun kutlu doğum haftasında bu son günü idrak ederken onun kalbinin sünnetlerini kalbimize taşımaya, yani kalbimizde hiçbir kardeşimize karşı kin, öfke ve nefret bulundurmamaya, var ise bütün bunları söküp atmaya var mısınız? Son olarak kardeşlerim, bizim muhteşem bir peygamber sevgimiz var. Millet olarak bizim sevgi merkezli bir peygamber tasavvurumuz var. Ona ne muhteşem kasideler, ne muhteşem naat-ı şerifler, ne muhteşem mevlid-i şeriflerle sevgimizi, muhabbetimizi, sevdamızı ifade etmişiz. Der ki bir şair, gubari payine almam cihanı ya Resulallah, ayağın tozuna bütün cihanı değişmem, bütün cihanı verseler ayağının tozuna değişmem ya Resulallah. Değişmem bu yine heft asumanı ya Resulallah. Bir tek saçının kılına 7 kat göğü verseler değişmem ya Resulallah. Duyunca makdem-i teşrifin sulb-i pakinden Adem, Hazreti Adem cennette sulb-i pakinden senin gibi büyük bir zatın, rahmet peygamberi Muhammed Mustafa'nın geleceğini öğrenince değişti habbeye bağ-ı cinanı ya Resulallah. Bir habbeyi yiyerek, o daneyi bütün cennetlere değişti ya Resulallah. Ne muhteşem sevgiler, ne muhteşem sevdalar ifade etmişiz. Ama bir sorunumuz var. İşte kutlu doğum haftalarının gayesi budur. Nedir? Yüreklerinizde var olan o muhteşem sevgiyi hayata taşımak, güzel ahlak olarak hayatımıza taşımak, onun rahmetini rahmet yağmuruna muhtaç, susuz kumlar ve topraklar gibi onun rahmetine muhtaç insanlığa taşımak için bu sevgiyi önce onu okuyarak, tanıyarak, sonra anlayarak, sonra yaşayarak hayatımıza taşımamız gerekiyor. Kutlu doğum haftasının gayesi bu. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun kardeşim. Kardeşlerim. Hanımefendiler, beyefendiler. Muhammed Mustafa'nın kıymetli misafirleri, onun sevgisi etrafında birleşen kardeşlerim, onun hayatını incelediğinizde onun mübarek dudaklarından siz hiçbir zaman eksik olmadınız. Vesiletün Necat'ta, Mevlid-i Nebi'de bir tasvir olarak, edebi bir tasvir olarak bunu Süleyman Çelebi şöyle ifade eder. Dünyaya geldiği anda dudakları mırıldanıyordu. Amine validemiz kulağını vurdu, dinledi. Resul-i Ekrem'in dudaklarından çıkan kelime ümmetiydi. Hazreti başka validemiz, Hazreti Hatice validemiz de İle Rafikül Ala, en yüce dosta gidiyorum. Kurratu ayni as-salat, gözümün nuru namazı unutmayın dedikten sonra dudaklarından dökülen son kelimenin ümmeti olduğunu bizlere nakleder. Siz onun mübarek dudaklarından ve güzel yüreğinden hiçbir zaman eksik olmadınız. sizin de yüreklerinizden, çocuklarınızın kalbinden, gençlerinizin yüreklerinden peygamber sevgisi, Muhammed Mustafa sevdası, onun getirdiği rahmet mesajı, onun getirdiği adalet, onun getirdiği rahmet yüklü adalet, onun getirdiği hikmet yüklü ahlak hiçbir zaman eksik olmasın. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Şehir ve insan.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.